Ayrım 7.
Bir örnek ver. Onun hidrofobisinden söz edeyim sana. Berta haftalar boyunca su içememiş ya da içmek istememişti. Müthiş bir susuzluk hissediyordu. Ama eline ne zaman bir bardak su alsa bir türlü ağzına götüremiyor, susuzluğunu kavun ya da diğer meyvelerle gidermeye çalışıyordu. Bir trans halindeyken kendi kendine hipnoza geçen bir kadındı. Her seansımızda otomatik bir halde transa geçiyordu. Haftalar önce bir gün bakıcısının odasına girdiğini ve kendi su bardağını bir köpeğin yaladığına nasıl tanık olduğunu hatırladı. Çok geçmeden bu anısını bana da anlattı ve içinde duyduğu öfke ve iğrenme duygusunu boşalttı. Ardından benden bir bardak su rica etti ve hiçbir güçlük çekmeden içti. O semptom asla geri dönmedi. Çok ilginç, çok ilginç diye hayretle bağırdı Freud. Ya sonra? Çok geçmeden aynı sistemi diğer semptomların içinde uygulamaya başladık. Bazı semptomların, örneğin kol felci ile kafatası ve yılanlar gördüğü halüsinasyonlarının köklerinin babasının ölümü sonucu başladığı ortaya çıktı. O sahnenin bütün ayrıntılarını ve duygularını anlattığında hatırlamasına teşvik etmek için bütün eşyaları babasının öldüğü zamanki gibi yerleştirmesini bile istiyordum. Bu semptomlar bir anda ortadan kayboluyordu. Bu çok güzel. Freud ayağa kalktı, heyecandan yerinde duramıyordu. Bunun teorik içerimleri soluk kesici. Bütünüyle Helmholtz teorisine uyuyor. Beyindeki elektrik yükü fazlası duygusal katarsis yoluyla boşaltıldığında semptomlar olduğu gibi anında yok oluyor. Ama sen ne kadar soğukkanlı duruyorsun Joseph. Bu büyük bir keşif. Bu olayı yayımlamak zorundasın. Breuer derin bir iç çekti. Bir gün belki. Ama şimdi zamanı değil. Ortada bazı kişisel karmaşıklıklar var. Matilde'nin duygularını düşünmeliyim. Bu tedavinin nasıl geliştiğini öğrendiğine göre Berta'ya ne kadar zaman ayırmak zorunda kaldığımı da takdir edersin. Evet, Matilde bu vakanın bilimsel önemini bir türlü anlayamadı ya da anlamadı. Senin de bildiğin gibi Berta'yla geçen saatlerim yüzünden bana güceniyordu. İşin aslı hala o kadar kızgın ki bu konuda benimle konuşmayı reddediyor. Ayrıca diyerek devam etti Breuer. Bu kadar kötü biten bir vakayı yayımlayamam, Sig. Matilde'nin ısrarları üzerine geçen Temmuz ayında Berta'yı Bins Wanger'in Kreuzlingen'deki sanatoryumuna gönderdim. Orada hala tedavi altında. Onu uyuşturucudan uzak tutmak güç oldu. Ve görünüşe göre Almanca konuşamamak gibi bazı semptomları da geri döndü. Öyle bile olsa, Freud, Matilde'nin kızgınlığı konusuna hiç girmemeye dikkat ederek, bu vaka yepyeni bir ufuk açıyor Joseph. Yepyeni bir tedavi yaklaşımının kapılarını açabilir. Daha fazla zamanımızın olduğu bir gün, bunu biraz daha konuşalım mı? Bütün ayrıntıları bilmek isterim. Memnuniyetle Sig. Muayenehanemde Bins Wanger'e yolladığım özetin bir kopyası var. 30 sayfa kadar. Bunu okumakla başlayabilirsin. Freud saatini çıkardı. Eyvah, geç olmuş. Ama şu tıp öğrencisinin kız kardeşiyle ilgili hikayeyi hala anlatmadın. Bu kızın arkadaşı, yeni konuşma yönteminle tedavi etmeni istediği kişi, o hanım da mı isterikmiş? Berta gibi semptomlar mı gösteriyormuş? Hayır Sig. İşte hikayeyi ilginç hale getiren de burası. İsteri yok. Ve hasta da hanım değil. Arkadaşı ona aşık ya da bir zamanlar aşık olmuş olan bir adam. Bu kız bu adamı bir zamanlar adamın dostu olan bir erkek için terk edince intihar edecek düzeye gelen bir aşk hastalığına tutulmuş. Görünüşe bakılırsa kız kendini suçlu hissediyor ve vicdanını rahatlamak istiyor. Ama Joseph, Freud çok şaşırmıştı. Bu bir aşk hastalığı. Bu tıbbi bir vaka değil ki. Benim de ilk tepkim böyle oldu. Ona tıpkı bu sözleri söyledim. Ama anlatacaklarımın sonunu bir bekle. Hikaye ilginçleşiyor. Çok başarılı bir filozof ve Richard Wagner'in yakın dostu olan bu arkadaş yardım istemiyor. Ya da istemeyecek kadar gururlu biri. Kız benden sihirbazlık yapmamı istiyor. Adamın bedensel rahatsızlıklarına yardımcı olur gibi yaparak el altından onun psikolojik sıkıntılarına çare bulmamı istiyor. Bu imkansız bir şey. Eminim böyle bir işe girişmeyeceksin Joseph, değil mi? Korkarım kabul ettim bile. Neden? Freud prosunu tekrar eline aldı. İleri doğru eğilip arkadaşı için duyduğu endişeyle kaşlarını çattı. Ben de emin değilim, Sick. Pappenheim vakası sona erdiğinden beri kendimi çok huzursuz hissediyorum. Elim ayağım tutulmuş gibi. Belki de bir süre bunu unutmak için böyle sıkı bir mücadeleye ihtiyacım var. Ama bu vakayı almamın bir nedeni daha var. Asıl nedeni bu tıp öğrencisinin kız kardeşinin esrarengiz biçimde güçlü bir ikna yeteneği var. Bu kıza asla hayır diyemezsin. Bu kız ne işler başarabilir? Sanırım bir atı tavuğa dönüştürebilir. Olağanüstü biri. Nasıl olduğunu sana anlatamam. Belki bir gün tanışırsın. O zaman anlarsın. Freud kalktı. Gerinip pencereye doğru yürüdü. Kadife perdeyi iyice açtı. Camın buğulanması nedeniyle dışarıyı göremeyince mendiliyle küçük bir yeri sildi. Hala yağıyor mu Sig? Diye sordu Breuer. Fişmanı çağıralım mı? Hayır, hemen hemen durmuş. Ben yürürüm. Ama bu yeni hastan hakkında sormak istediğim birkaç soru var. Adamı ne zaman göreceksin? Ondan henüz bir haber almadım. Bu da başka bir sorun. Fräulein Salome ile araları şu anda çok açık. Kız bana adamın hiddet dolu mektuplarını da gösterdi. Yine de tıbbi sorunları için bana başvurmasını ayarlayabileceğine beni ikna etti. Her şeyde olduğu gibi bu konuda da kızın aklına ne koyduysa yapacağından kuşkum yok. Peki bu adamın tıbbi sorunları tıbbi müdahale gerektiren konularda mı? Kesinlikle. Son derece hasta ve şimdiye kadar gittiği iki düzine büyük isim yapmış doktoru çaresiz bırakmış. Kız bana adamdaki semptomları sıraladı. Şiddetli baş ağrıları, kısmi körlük, mide bulantısı, uykusuzluk, kusma, şiddetli hazımsızlık, denge sorunları, zafiyet. Breuer, Freud'un hayretle başını iki yana salladığını görünce devam etti. Hekim olmak istiyorsan böyle şaşırtıcı klinik vakalara alışmak zorundasın. Pek çok semptomu olan, bir doktordan ötekine koşan hastalar benim karşıma her gün çıkıyor. Biliyorsun Sig, bu senin için iyi bir öğretim olanağı yaratabilir. Her zaman yanındayım. Breuer bir an düşündü. Aslında küçük bir sınav yapabiliriz. Şimdiye kadar anlattıklarımdan yalnızca bu semptomlara dayanarak belli bir teşhiste bulunabilir misin? Bilmiyorum Joseph. Pek birbirlerine uymuyorlar. Bu kadar ihtiyatlı olma. Yalnızca bir tahmin. Yüksek sesle düşün. Freud kızardı. Her zaman bilgi açlığı duysa da cehaletini göstermekten nefret ederdi. Belki multiskleroz ya da art kafada beyin tümörü. Yoksa kurşun zehirlenmesi mi? Bilemeyeceğim. Breuer ekledi. Hemikraniayı unutma. Hastalık hastası yanılsamasına ne dersin? Asıl sorun, dedi Freud. Bunların hiçbiri bütün semptomları açıklamıyor. Sik, dedi Breuer. Ayağa kalktı ve gizli bir şey açıklarmış gibi konuşarak, sana bir meslek sırrı vereyim. Bir gün ekmeğini bununla kazanırsın. Bunu Opolzer'den öğrendim. Bir gün bana demişti ki, köpeklerde hem bit hem de pire olabilir. Yani bir hasta, Kolunu Freud'un omzuna atan Breuer, "Evet," dedi. İki adam uzun koridorda yürümeye başladı. Bir hastada iki hastalık birden olabilir. Aslında sonunda doktora gelen hastaların çoğu böyledir. Ama hastanın psikolojik sorununa dönelim Joseph. Senin Fräulein, bu adamın psikolojik sıkıntıları olduğunu kabul etmeyeceğini söylüyor. İntihar noktasında olduğunu bile kabullenmiyorsa, sen nasıl ilerleme kaydedeceksin? Breuer sır verircesine, "Bu sorun çıkarmayacaktır," dedi. Hastanın tıbbi geçmişine girdiğimde daima psikolojik dünyasına da sızma fırsatı bulabilirim. Örneğin, uykusuzluğu araştırıyorsam hastayı uyutmayan düşüncelerin ne olduğunu sorarım. Hasta, semptomlarının hikayesini uzun uzun anlattıktan sonra genellikle onun duygularını paylaşırım. Hastalığı yüzünden cesaretinin kırılıp kırılmadığını sorar, her şeyden vazgeçip artık yaşamak istemediği oluyor mu diye araştırırım. Ön kapıya geldiklerinde Breuer Freud'un paltosunu tuttu. "Hayır Sig, sorun bu değil. Filozofumuzun güvenini kazanıp her şeyi itiraf ettireceğimden emin olabilirsin. Asıl sorun öğrendiklerimle ne yapacağım?" "Evet, eğer intihar eğilimi taşıyorsa ne yapacaksın?" "Gerçekten kendini öldürmeye niyeti olduğuna inanırsam onu derhal bir yere kapatırım. Ya Brunfeld'deki tımarhaneye ya da belki Inzerdorf'taki Breslauer'in özel sanatoryumu gibi bir yere. Ama Sig, böyle sorunlar çıkmayacaktır. Düşünsene, gerçekten intihar düşüncesi taşısa neden kalkıp bir doktora gitsin?" Bocalayan Freud, "Evet, bu doğru," diyerek yavaş çalıştığı için kafasının yan tarafına vurdu. Breuer devam etti. "Hayır, asıl sorun intihar niyeti yoksa, gerçekten acısı büyükse ne yapılacağı?" "Evet," dedi Freud, "o zaman ne olacak?" "O durumda onu bir rahibe gitmeye ikna ederim. Ya da belki Marien kaplıcalarında uzun bir tedaviye sokarım. Ya da onu tedavi edecek bir yol icat ederim." "Bir tedavi yolu mu icat edersin? Ne demek istiyorsun Joseph? Nasıl bir yol?" "Daha sonra Sig, daha sonra konuşuruz. Hadi şimdi git bakalım. Üzerindeki kalın paltoyla bu sıcak odada kalmaman gerekir." Freud kapıdan dışarı adımını atarken geriye baktı. "Bu filozofun ismi ne demiştin? Tanıdığın biri mi?" Breuer tereddüt etti. Lou Salome'nin gizlilik konusundaki tembihlerini hatırladı birden. Bertha Pappenheim'i simgelemek üzere uydurduğu Anna O kodlamasına uygun olarak o anda Friedrich Nietzsche içinde bir isim uydurdu. "Hayır, tanınmış biri değil. Adı Müller. Eckhart Müller." İki hafta sonra Breuer üzerinde doktor gömleğiyle muayenehanesinde oturmuş Lou Salome'den aldığı mektubu okuyordu. 23 Kasım 1882. "Sevgili Doktor Breuer, planımız iyi işliyor. Profesör Overbeck, durumun gerçekten tehlikeli olduğu konusunda bizim görüşlerimizi tamamen paylaşıyor. Nietzsche'yi daha önce hiç bu kadar kötü bir durumda görmemiş. Bütün gücünü kullanarak onu etkilemeye çalışıp sizi görmesini sağlayacak. Ben de Nietzsche'de bu güç durumumuzda bize gösterdiğiniz nezaketi asla unutmayacağız. Lou Salome." "Planımız, görüşümüz, ihtiyacımız, bizim falanımız, bizim filanımız." Breuer mektubu elinden bıraktı. Bir hafta önce gelen mektubu şimdiye dek belki 10 kere okumuştu. Masasının üzerindeki aynayı yüzüne kaldırarak kendi kendine mırıldandı. "Bizim." Kumral kıllarının ortasındaki küçük siyah deliği çevreleyen ince pembe dudağına baktı. Deliği daha büyüterek yarı yarıya gömülü mezar taşları gibi damağına yapışık, sararmakta olan dişlerinin etrafında gerilen esnek dudaklarını seyretti. Kıl ve delik, boynuz ve dişler, kirpi, ayı balığı, maymun. Joseph Breuer. Sakalının görünümünden nefret ediyordu. Son zamanlarda sokaklarda daha fazla sayıda tıraşlı erkek görülüyordu. Tüm bu kıl yığınını, tıraş etme cesaretini kendisi ne zaman bulacaktı acaba? Bıyığında, çenesinin sol tarafında ve favorilerinde sinsi sinsi ortaya çıkmaya başlayan aklardan da nefret ediyordu. Bu aklar amansız bir işgalin habercisiydi ve saatlerin, günlerin, yılların koşturmasını durdurmanın bir yolu da yoktu. Bruer aynaya yansıyan görüntüsünden nefret etti. Yalnızca kırlaşan saçları, vahşi görünüşlü dişleri ve kılları değildi onu sinirlendiren. Dahası da vardı. Çenesine doğru kıvrılan kemerli burnu, saçma sapan ölçüde büyük kulakları ve giderek açılan alnı. Kellik orada başlamış ve acımasızca yukarı doğru yolunu açıyor, kafatasının ayıbını ortaya çıkarıyordu. Ya o gözler? Bruer yumuşayıp gözlerinin içine baktı, gençliği hep orada bulurdu. Kendine göz kırptı, sık sık yapardı bunu. Bu gözlerde yaşamaya devam eden 16 yaşındaki Joseph'e göz kırpar, başını sallardı. Ama genç Joseph bugün onu selamlamamıştı. Onun yerine kendisine bakan babasının gözleri vardı. Yaşlı, yorgun gözler. Halka halka olmuş, kızarmış göz kapakları. Babasının ağzındaki delik açılıp bizim, bizim, bizim derken Bruer büyülenmiş gibi bakıyordu. Bruer babasını daha sık düşünür oldu. Leopold, Bruer öleli 10 yıl olmuştu. Joseph'in şu anda bulunduğu yaşından 42 yıl sonra 82 yaşında ölmüştü. Aynayı bıraktı. 42 yıl kalmıştı. 42 yıl daha nasıl dayanacaktı? 42 yıl daha yılların geçmesini bekleyecekti. 42 yıl daha yaşlanan gözlerine bakacaktı. Zaman hapishanesinden kaçmanın bir yolu yok muydu? Ah, keşke tekrar en baştan başlayabilseydi. Ama nasıl? Nereden? Kiminle? Lou Salome ile olmazdı. O özgürdü. İstediği zaman onun hapishanesine girip çıkar ya da uçup gidebilirdi. Ama onunla asla biz olunamazdı. Bizim yaşamımız, bizim yeni yaşamımız mümkün olamazdı. Ne de Berta'yla yine biz olabilirdi. Berta hakkındaki eski, dönüp dolaşıp tekrar tekrar gelen anılardan, onun badem kokulu teni, elbisesinin altındaki göğüslerinin kıvrımı, transa geçerken ona yaslandığında vücudundaki o sıcaklık, kaçabildiği zaman o dünyadan çıkmayı ve kendi konumuna geçmeyi başardığı zaman Berta'nın bir fanteziden başka bir şey olmadığını fark ediyordu. Zavallı, biçimlenememiş, deli Berta. Onu tamamlayabileceğimi, biçimleyebileceğimi düşünmek ne aptalca bir düştü. Karşılığında bana ne vermesini bekliyordum. Mesele buydu. Onda aradığım neydi? Ben de eksik olan neydi? İyi bir yaşamım yok muydu? Yaşamımın giderek daralan bir dehlize geri dönülmez bir biçimde dönüşmekte olduğunu kime anlatabilirdim? Çektiğim işkenceyi, uykusuz gecelerimi, intiharla flört etmemi kim anlayabilirdi? Ne de olsa her şeye sahiptim. Para, dostlar, aile, güzel ve çekici bir eş, şöhret, saygınlık. Beni kim rahatlatabilir? O apaçık soruyu sormaktan kim kendini alıkoyabilir? Daha ne istiyorsun? Friedrich Nietzsche'nin geldiğini haber veren Fru Baker'ın sesi, zaten onu beklemekte olan Bruer'i yine de yerinden zıplattı. İri yarı, kısa boylu, kır saçlı, güçlü ve gözlüklü Fru Baker, Bruer'in muayenehanesini şaşırtıcı bir titizlikle idare ediyordu. Kendine düşen rolü öyle ustalıkla yerine getiriyordu ki, özel Fru Baker'a ait gözle görülür hiçbir ipucu bırakmıyordu. Yanında çalıştığı 6 aydan beri kişisel tek bir söz etmemişlerdi. Bruer ne kadar uğraşsa onun ilk ismini hatırlayamıyor, görevinden başka bir şey yapabileceğini hayal edemiyordu. Fru Baker piknikte. Sabahları New Free Press okuyor. Banyoda. Tıknaz Fru Baker çıplak. Üste çıkmış, ihtirasla soluyor. Mümkün değil. Brewer ona bir kadın olarak bakmasa da Fru Baker'ın çok keskin bir gözlemci olduğunu bilirdi. Onun ilk izlenimlerini öğrenmek istedi. Bu Profesör Nietzsche sende nasıl bir etki bıraktı? Her doktor bir beyefendi gibi giyinmemiş olsa da beyefendi tavrı var. Utangaç görünüyor. Alçak gönüllü diyebilirim. Saygılı tavırları buraya gelen diğer soylu kişilerinkinden, örneğin 2 hafta önce size gelen o muhteşem Rus hanımınkinden çok farklı. Brewer, Profesör Nietzsche'nin kendisiyle görüşme ricasında bulunduğu mektubundaki nezakete kendisi de dikkat etmişti. Doktor Brewer için de uygunsa 2 hafta içinde mümkünse onu ziyarete gelecekti. Nietzsche mektubunda Viyana'ya yapacağı seyahatin yalnızca bu görüşmeyi amaçladığını açıklamıştı. Kendisinden cevap alana kadar dostu Profesör Overbeck'in Basel'daki evinde kalacaktı. Brewer, Nietzsche'nin mektubuyla Lou Salome'nin geldiğinde doktorun yerinde bulunmasını emrettiği mektubunu karşılaştırınca gülümsedi. Fru Baker'ın Nietzsche'yi içeri almasını beklerken Brewer masasının üzerine bir göz attı ve birden telaşla Lou Salome'nin ona bıraktığı kitapları fark etti. Dün yarım saatlik bir boş zamanında kitapları incelemiş ve öylesine ortada bırakıvermişti. Nietzsche bunları görürse tedavinin başlamadan biteceğini biliyordu. Çünkü Lou Salome'nin adından söz etmeden kitapların oraya nasıl geldiğini açıklamak imkansızdı. Hiç bu kadar büyük bir dikkatsizlik yapmamıştım diye düşündü Brewer. Bu girişimi sabote mi etmek istiyorum? Kitapları çabucak masasının çekmecesine sokup Nietzsche'yi karşılamak üzere ayağa kalktı.